Ayrım 8. Kötü Yol. Orhan Kemal. Sayfa 87. Şoför Reşat köşke gelmişti. Bediha Hanım'ın pikapı her zamanki gibi gene kıvrak bir Arjantin tangosu çalmaktaydı. Reşat'ı görünce şaştı. Ne vardı? Hiç böyle vakitsiz gelmezdi. İlk zamanlar, yani kendisini ilk elde ettiği zamanlar başka. Köşk merdivenlerini ikişer üçer atlayarak çıkan aşığını yüklü göğsü, çıplak bacaklarıyla meydan okurcasına karşıladı. Hayrola? Reşat hiçbir şey söylemedi. Bileğinden bir kenara çekti. Sana anlatacaklarım var. Kadın korkmadıysa da dehşetli bir meraka düşmüştü. Nedir? Burada olmaz. Ya, odana gidelim. Hizmetçilerden filan çekindikleri yoktu. Biliyorlardı. Hanımefendinin bir gelin odası kadar şık, zarif yatak odasına geçtiler. Nedir? Reşat bir sigara yaktıktan sonra kocan tekmil malını, mülkünü hayırcı niyetlerine devretmeye hazırlanıyor, dedi. Bu haber, bu hiç beklemediği korkunç haber, her anki gibi o anda aşka hazır kadının varlığında sanki birden bir fırtına yarattı. Bu fırtına, bu bora, kadını bir anda allak bullak etti. Gözleri kinle büyüdü, yırtıcı kuşların kini hatırlatıverdi. Demek böyle, dedi. Demek her şeyini hayır cemiyetlerine. Peki kim vardı? Kimlere dedi bunu? Tanımıyorum. Seslerini işittim. İnceli kalınlı sesler. Ahbapları olacak. Onlar mı körüklüyorlardı? Hayır, onlar körüklemiyorlardı. Bizden, bizim münasebetimizden bahsetti. Her şeyi bildiğini söyledi. Sonra da o kahpe karıyı sürüm sürüm süründüreceğim, dedi. Genç kadın çılgına döndü. Versene bir sigara bana. Demek kahpe karıyı süründürmekten söz ediyor. Peki, o kahpe karıyı kahpe yapanın kim olduğundan söz etmiyor mu? O malum zaten canım. Onu dinleyen hödükler demiyorlar mı ki, bu kadın anasından kahpe doğmadığına göre onu kahpe yapan senden başkasın. Bu kadın nasıl oldu da kahpe oldu demiyorlar mı? Ha? Cevap ver Reşat. Bu kadar çocuktum. Sana daha önce anlatmıştım. Fakir mahallemizin kaldırımlarında takunyayla kaydırak oynardım ama mutluydum, çocuktum. Kısmetim bir bakkal, bir kasap, bir manav. Belki de bir, ne bileyim, halktan herhangi biri olacaktı ama erkek olacaktı. Beni şuna buna muhtaç etmeyecek, kahpe yapmayacaktı. Bu çıktı karşıma. Parası, otomobili, kucak kucak, kutu kutu hediyeleriyle. O zamana kadar görmediğim, belki de görmeyeceğim iskarpinler, elbise, manto, tayyör, elmas, altınlarla bu çıktı. Anamı babamı tavladı. Gözlerini kamaştırdı onların. Sonra fakir mahallemizdeki harap ama anacığımın sabun kokusu sinmiş evinden apartman katına taşıdı. Kaderimizi değiştirdi. Sandı ki bütün bunlar fakir ama kudretli bir erkekliğin yerini tutar. Tutmadı, tutamadı, tutamazdı. Tutamadı işte Reşat. Bunda senin suçun yok. Sen olmasan bir başkası olacaktı. Fakat olacaktı. Ağlıyordu. Sigarasının külünü tabloya sinirli sinirli çarptı. Oldu nihayet. Bundan böyle de olacak. Kadınlığım beni bırakana kadar olacak. Benim ne suçum var? Suç kendisinin. Aradaki yaş farkını hesaba katmadan beni alan, sonra da şuna buna muhtaç eden o. Kendi kendini, kendi kısırlığını, tükenmişliğini neden cezalandırmıyor da beni cezalandırmaya, sürüm sürüm süründürmeye kalkıyor. Gözyaşları içinde birden korkunçlaşarak yapamayacak, bunu yapamayacak, dedi. Sönen sigarasını tabloya attı. Karyolanın yanındaki iskemle üzerinde duran kırmızı ambalajlı bir Amerikan sigara paketinden uzun bir sigara aldı. Reşat çakmağıyla hanımın sigarasını yaktı. Parmakların arasında sigara, odanın içinde tamı tamına vahşi bir hayvan öfkesiyle ve bir erkeği hatırlatarak dolaşmaya başladı. Birden durdu. Elleri arkasında, ağzının ucunda sigara, Reşat'ın gözlerinin içine bakarak yapamayacak, dedi yeniden. Reşat bu bakıştan korkmaya başlamıştı. Bu bakışta dehşetli bir irade, bu bakışta kin, bu bakışta ölç almak isteyiş vardı. Yapamayacak, yaptırmayacağım, yaptırmayacağız. Seninle el ele verip alçakça tasavvurlarını gerçekleştirmesine meydan, vakit bırakmayacağız. kocaman bir kulüp şişesinden kadehlere silme rakı doldurdu. Gel buraya. Reşat hayretler içinde hanımın emrine uydu, gitti. Hadi Şerefe. Ama şimdi ben Şerefe olan... Reşat kadehi istemeyerek aldı, güldü. Ulan deme ulan. Tokuşturup içtiler. Daha doğrusu hanım bir solukta dipledi. Reşat ise ancak bir tek yudum alabildi. Kadın tekrar doldurdu kadehini. Bana bak, dedi. Erkek misin sen? Bilmiyor musun? Gevezeliği bırak ulan, öylesi değil. Nasıl olursa olsun erkeğim, hem de erkeklerin koçu. Görüyorsun ki çok ciddiyim, ben de ciddiyim. O halde cevap ver, erkek misin? Yani ağzın sıkı mı, yüreğin pek mi? Reşat'ın içinden bir korku dalgası geçtiyse de, elbette, dedi gene. Beni seviyor musun? Birden bunun çok aşırılığını idrak ederek düzeltti. Yani parayı, rahatı, istikbalini sever misin? Kendi kendini sever misin her şeyden önce? Elbette. Günün birinde İstanbul'un en fiyakalı semtlerinden birinde güzel bir garaj ve yepyeni pırıl pırıl arabalara sahip olmak. Reşat kadehini aldı, yudumladı. İsterim, dedi sonra. O halde benimle birlikte olacaksın. Değil miyim? O manada değil. Söyleyecekti, vazgeçti. Vazgeçmedi, genç adamın daha tavını bulmasını bekledi. Kadehini kaptı kaldırdı. Hadi, bana fazla içirme, işe gideceğim biliyorsun. Kadın kükredi adeta. Hadi ulan, başlarım işinden ha, işte dinle. Pimpon Nuri Bey'in kadavrasını taşımak değil mi şuraya buraya? Evet ama, aması maması yok, iç bakalım. Bundan sonra patronun da, kurtarıcın da, sahibin de benim, anladın mı? Kadehini yudumlarken öyle görünüyor, dedi. İçtiler. Kadın yumruğunun tersiyle sildi ağzını. Reşat bir çikolatayı kağıdından soyup ağzına attı. Onu el birliğiyle öldüreceğiz. Sözün buraya geleceğini biliyordu Reşat. Nasıl? Dedi. Ne bileyim ben. Birlikte düşünelim nasılını. Öldürmek kolay. Sonunda kodesi boylamak olmasa biz öldürmeyeceğiz. Ya? Öldürteceğiz. Nasıl? Yok mu para için canını ortaya koymuş eşin, dostun? Reşat'ın kafasında şimşek çaktı. Dehşetli bir sevinç kapladı birden içini. Kalaylı kapların pırıl pırıl ışıl ışıl sevinci. Belli etmemek için düşüneyim, dedi. Düşün, konuş istersen. Bu işi sana havale ediyorum. Para isterse korkma, verelim. Kaça kadar? Kaça kadar olursa. Mesela, canım 10, 15, 20, 40, 50 bin. Kaça kadarı var mı? 50 bin lira mı? Yok kuruş, aptal. Reşat toparlandı. Hadi bana eyvallah, gidip bu meseleyi düşüneyim. Sevinçten kulakları uğulduyordu. Sevinç kaplamıştı her yanını. Sevinç sanki radyo akımı olmuştu da her yanından akıyordu. İçi içine sığmıyor, yapacağını kafasında netleştiriyordu. Yapacağı basitti, hem de gayet basit. Nesine gerekti onun yaşlı müteahhit? Tüm malı mülkü, karısı, hayır cemiyetlerine hibe edilmesi, edilmemesi. Dalgasına bakardı o. Yazıhaneye gitti. Patronla arkadaşları çıkmışlardı. Bir sigara yaktı, başladı yazıhane içinde dolaşmaya. 50 bini aldı mı, hadi al ısmarladık. Ver elini İstanbul. 50 bin yeter de artardı bile. İstanbul. İstanbul olmazsa başka yer. Hanımı, kocamı öldürmesi için 50 bin vermiştim, aldı kaçtı paramı diyemezdi. Dese bile ne malum, almadım der, yalan söylüyor der. Bana fena şeyler teklif etti, yanaşmadım. Bana iftira ediyor der. Ver oğlu der. 50 tane gıcır gıcır binlikle ver elini İstanbul. Fatih'teki eski mahallesine düşer. Arkadaşlarına caka. Gelin ulan aç köpekler. Bakın bunlara para derler. Para. Dolaştı, dolaştı, dolaştı. Akşamüstü Nuranlara gitti. Sevinçten uçuyordu hala. Çünkü bu kadar beleş beleşine kazanç insana hayatta çok az rastlardı. Kolay gelsin anneciğim. Nuran'ın annesi gene avluda leğen başındaydı. Bay, hoş geldin yavrum, dedi. Nuran yok mu? Var, abi. Salata yapıyor. Nuran da duymuştu, kapıya fırladı. Efendim, buradayım. Bir elinde iri bir kırmızı domates, öbür elinde bıçak. Aferin, aferin. Reşat abine mezelik salata hazırlıyor. Canın sağ olsun, sen istedikten sonra. Odaya girdi. Reşat, sana fiyakalı bir mektup yazdım anne, dedi. Yaşlı kadın heyecanla sordu. Ne dedin? Ne diyeceğim? Nesi var da ne diyebilirim? Allah razı olsun senden yavrum. Çok düşünüyor, çok. Sen yabancım değilsin. Yoksa diyorum birine gönlünü kaptırdı da. Bir cahillik. Hani olmaz da değil. Öyle değil mi? Kesti attı. Nuran için asla. Nuran bir pırlanta. Onu bir taburun içine salıver, korkma. Bu zamanda Nuran gibi kız. Annenin içini de pırıl pırıl bir sevinç kaplayıvermişti. Hay Allah razı olsun senden oğlum, dedi. Sen de olmasan. Yalnız çok sıkıyorsunuz. Genç bir kızın üstüne bu kadar düşülmez. Sinemaya bile gitmesine mani oluyorsun anneciğim. Sinema akşamları çalgılı gazino filan. Götürmek istersem izin vermez misin yani? Kadın çamaşırından başını kaldırdı. Sen olunca akan sular durur oğlum. Başkası olsa vallahi adamını kapıdan attırmazdım. Ama sen başka. Senin ihsanımdan hiç farkın yok yanımda. Sağ ol anne. O halde yemekten sonra alıp bir parça çıkarayım. Hem açılır hem de ağzını arar. Fikrinde bir şeyler varsa öğrenirim. Bilhassa bu sonuncu aklına birden yattı kadının. Hah, dedi. Tamam, çok iyi olur. Seslendi. Nuran, sesi geldi. Efendim anneciğim. Gene kapıya çıktı. Komşular da kadınlı erkekli onlara bakıyorlardı. Bak, Reşat abi ne diyor? Yanlarına geldi. Ne diyor? Ben de Nuran'ın bir ağabeyiyim. Canı niye sıkılıyormuş, yazık değil mi, diyor. Seni çalgılı bir yerlere götürecek. Nuran hemen cevap vermedi. Ah bu Reşat, ah bu çok bilmiş anasının gözü Reşat. Nasıl sevmezdi böyle zeki, böylesine yakışıklı, bunca kurt erkeği. Bunun her sözü doğruydu ancak bu kadar alıp götürürse götürebilir İstanbul'a, bu sinemacılarla tanıştırır, bu rol verdirir, film yıldızı olmasını bu sağlayabilirdi. Reşat'a pırıl pırıl gözleriyle baktı. Bilmem ki anneciğim, dedi. Annesi kızdı bayağı. Ne demek o? Bilmem kiymiş. Bilecek bilmeyecek bir şey yok. Yemekten sonra çıkar gidersiniz. Yabancı mı? O da bir ağabeyin. Hadi hazırla sofrayı. Çamaşırı bıraktı. Ellerinin sabununu önündeki kuru çamaşırları silip kalktı. Reşat, müsaade edersen bir ufak alıp geleyim. Aa, tabii tabii oğlum. Yabancı mısın? Kocasının içtiği geceleri hatırladı. İçini çekerek odaya, kızına yardıma gitti. Yemek yenmiş, Reşat rakısını keyifle içmişti. Nuran'la birlikte çıktılar. Yolda Nuran, Reşat dedi. Kocacığım, seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni şekerim. Peki dün niye gelmedin? Dün mü? İşim vardı şerefsizim ki. Yoksa o karıyla mıydın gene? Yok vallahi, artık o karı bitti dedim. Söz verdim ya sana. Vallahi bilmem, duyarsam. Reşat güldü. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Kolundan hızla çekmiş, gerilemişti. Demek ki bir şeyler var. Reşat gitti, kolundan çekti. Deliliği bırak. Sen başka kadınlarla aldatılacak cinsten misin? İnsanın gözleri kör olur be. Benim senden başka sevgilim olabilir mi? Niçin olmasın? Olmaz. Çünkü hiç kimse senden daha güzel değildir de ondan. Nuran'ın şüphe ve kıskançlığı eriyivermişti. Genç adamın yeniden koluna girdi. Canım, dedi. Seni sevdiğim için kıskanıyorum. Ne olur beni ihmal etme. Sık sık ara olmaz mı? Bak annemi de tavladın. Beni seninle gece bile bırakıyor. Bu akşam eve erken dönelim. Niye? Annenin itimadına layık olduğumuzu ispat etmek için. Aklına yattı. Doğru. Gene ayakları onları yazıhaneye getirmişti. Reşat açtı, içeri girdiler. Nuran burasını artık hiç yadırgamıyordu. Çıkarlarken ya gebe kalırsam diye korkuyla sordu. Reşat, kalmazsın, korkma, dedi. Ne biliyorsun? Canım bırak şimdi bunları. Kalmazsın işte. Korunuyoruz. Yazıhaneden çıktılar ama eve dönemezlerdi. Çok erken olurdu. Reşat bir gazinoya gidelim. Bir parça oturur vakit geçiririz, dedi. İyi ya. Gittiler. Taşra gazinolarının hemen hepsinde olduğunca gazino hınca hınçtı. Halk İstanbul'dan gelen ünlü ses sanatçılarını görmek, alkışlamak için sabırsızlanıyorlardı. Zorla iki iskemle bulup arkalarda bir yere sıkıştılar. Fakat Nuran'ın aklı başka yerdeydi. Bir ara hiç de münasebeti yokken soru verdi. Beni hala niçin istemiyorsun annemden? Zaman var, dedi. Kolunu tutup sarstı. Zamanı var, zamanı var. Nedir bu zaman? Ne zaman? Bir an önce niçin muamelemiz başlamasın? Askı maskı dolu zaman ister. Ha? Reşat fena sıkılmıştı. Seviyor da evet ama ne diye evlenecekti? Çiçekten çiçeğe dolaşmak dururken birine ne diye bağlansın? zırıl zırıl çocukların derdini çekmeye neden mecbur olsundu. Bir yalan attı. Hayatım, dedi. Artık benim karım oldun. Her şey iki imzadan, bir nikah cüzdanından ibaret. İki gönül bir olduktan sonra sen beni seviyorsun, ben seni. Artık birbirimizin en gizli noktalarını bile bilmeliyiz. Dinle beni. Senden sakladığım, içimi kemiren bir derdim var. Bu derdi iyi etmedikçe seninle kanunen evlenmemize imkan yok. Nura'nın tepesinden kaynar sular döküldü sanki. Ya, evet, dinle. Ben İstanbul'da evlenmiştim. Sonra karımla bozuştuk. Anlaşamamıştık. Uzun hikaye. Zaten eş dost teşvikiyle olmuş bir şeydi. Onu zerrece sevmemiştim. Neyse, mahkemelik olduk. Muhakememiz bugünlerde neticelenecek. Neticelenmesini bekliyorum. Mesele bu. Anladın mı şimdi? Nuran elinde olmayarak ağlamaya başlamıştı. Sus, dedi Reşat. Ağlama. Bak, bize bakıyorlar sağdan soldan. Ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor Nuran. Ağlayacak ne var? Sen benimsin. Ben de senin. Bizi birbirimizden kim ayırabilir? Hiç kimse. Değil mi? Sus. Hadi sus. Nuran susmak istese bile susamıyordu. Elinde değildi. Reşat sonunda bir parça da sinirli, bana bak, dedi. Evet, seni ifade ettim, karım oldun. Seni böyle yüzüstü bırakacak değilim, korkma. Erkeğim ben, erkek. Anlıyor musun? Kulağına söz girmiyordu Nuran'ın. Bilseydi, ah bilseydi sevdiği adamın bu yanını, mümkün değil kendini ona örsel etmez, bu işe razı olmazdı. Eve bir saat sonra döndükleri zaman Nuran'ın içine yeni bir kurttur düşmüştü. Ya mahkeme boşamazsa, ya karısından ayrılamazsa, ya günün birinde onu bırakıp kaçar giderse. Bütün gece bunu düşündü. Acaba doğru muydu? Bir karısı vardı da şimdi mahkemelik miydiler gerçekten? Yoksa yalan mı atıyordu? Ya yalan atıyorsa, ya aldatıyorsa, en iyisi onu takip etmekti. İstanbulluydu. Günün birinde basıp giderse onu nasıl ele geçebilirdi? İfade edilmişti bir sefer. Annesi duyarsa yüreğine iner, hele ağabeyi kıyametleri koparabilirdi. Onun için göz kulak olmalı, hatasını düzelttirmeliydi. Aklına kötü, çok kötü şeyler gelmiyor değildi. Kim bilir, belki de hemen yarın kaçar gider, onu felaket içinde bırakırdı. Böyle bir alçaklıkla karşılaşacak olursa evi terk etmekten başka çaresi kalmaz. O zaman ne yapar? Atlardı İstanbul'a. Şansını filmciler yanında arar, belki de başarır, kurtulurdu. Ya kurtulamazsa? Gözleri dolu dolu oldu. Canıma kıyarım, vallahi de kıyarım, billahi de kıyarım. Lekeli bir kız, şu kızlardan olmaktansa geberir giderim. Sabaha karşı dalar gibi oldu. 8. ayrımın sonu, sayfa 98.